Sayfa 287. Kürt Said'in Atatürk ve Cumhuriyet Düşmanlığı. Kürt Said Emirdağ Laikası'nın 247. sayfasında Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlığını Mustafa Kemal'e vermediğim için bana hücum ediyorlar diyor, bana hücum edenleri de Mustafa Kemal tahrik ediyor iddiasında bulunuyordu. Kürt Said'e İslami geleneğin zararına çalışacak adam hadislere göre Atatürk olduğu hezeyanında da bulunuyordu. Bir hadisi şerifin ahir zamanda ananatı İslamiye'nin zararına çalışacak diye haber verdiği adam bu olduğunu efaliyle göstermesidir. Ben 36 sene evvel o hadisi tefsir etmiştim. Aynen bu adama manası çıkmış. Kürt Said Emirdağ layıkasında Mustafa Kemal ile İsmet İnönü'nün beraberce dini öldürme kararı aldıklarını belirtiyor ve şunları söylüyordu. Artık her şey Türkiye hesabına çantada hazırdır. Yani dini terk ile her şey yapılacak. Yeni Hizb'in, Kemalizm ve İsmet hükümeti, bundan böyle bu millette İslamiyet'i katletmek prensibiyle hareket etmekte, hasım dünyanın kumandanlarından, yani düşman ehli salip kumandanlarından, dini vurmakla daha hevesli olduğu ve örnekler vereceği ve bilhassa hudut dışı değil de, hudut içi ve milli irade yaftası altında çalışacağı şüpheden varistedir. Binlerce Türk'ün kanına giren Kürt devleti kurmak amacıyla isyan eden Şeyh Said'in ardından Doğru Yol Partisi'nin eski milletvekili Abdülmelik Fırat'a ''Ben biraderi azamın, Ekrem'im Şeyh Said'in öcünü alıyorum, aldım.'' diyen Kürt Said, hainliğini ve riyakarlığını had safhaya çıkararak Atatürk ve İsmet İnönü'nün Hayim Naum'la beraber olarak Türk'ü içeriden vurmanın planını gerçekleştirmek için her unsuru tamamladıklarını da söyleyebiliyor ve Atatürk'ü Hayim Naum'dan daha hevesli ve daha gayretli bir İslam düşmanı olmakla suçluyordu. Said hezeyanlarını şöyle sürdürüyordu. Hayim Naum Türk Murahhaslar Heyetine müşavir sıfatıyla sokulmanın da yolunu bulmuş. Yani Mustafa Kemal ve İsmet'i kendine dost bulmuş. Onun için üçü birleşmiş ve artık arada santralın intizamla işlemesine hiçbir mani kalmamıştır. Hayim Naum o sıralarda Ankara'ya kadar da uzanarak planın muvaffakiyeti için gereken en mühim ve merkezi şahıs nezdinde, yani Mustafa Kemal yanında emin bulunduğu tesirinin derecesini ölçmek istemiştir. Öyle ki bu tesir mahut mevzuda Hayim Nahum'dan daha heveskar ve gayretli bir İslamiyet düşmanına tesadüf etmekle muradına ermiş. Ve artık Türk'ü içinden vurmanın planını gerçekleştirmek için her unsur tamamlanmıştır. İşte bu ehemmiyetli vesika tam tamına Risale-i Nur tercümanının 40 küsur sene evvel hadis-i şerifin ihbarına dair beyan ettiği hadiseyi tasdik ettiği gibi ve şeriat-ı Ahmediye'ye ihanet eden o dehşetli şahsın mühim bir kuvveti Yahudi olduğu, Yahudi olan Lord Curzon ile Hayim Naum o ihbarın hakikatini gösterdiklerini ve 25 seneden beri Nurcuların imhasına keyfi kanunlarla dehşetli zulümlerin hikmetini tam gösteriyor. Said'in hezeyanları sayılamayacak kadar çok. Said Atatürk'ü Risale-i Nur'ların tokadının öldürdüğünü söyleyecek kadar da gafildir. 50 sene evvel Süfyan ve Şapka hakkında bir hadise mana vermiştim. Sonra mahkemeler bunu bir kumandana tecavüzdür diye medarı bahis ettiler. Afyon mahkemesi benim cezamın şiddetine bir sebep, o tecavüzü, o manayı göstermiş. Halbuki faraza yeni yazmışım ve okumandan da sağdır farz edilsin. Dininde ve rejiminde mutaassıp İngiliz hükmü altında 100 milyon Müslüman, 100 senede İngiliz'in hem rejimini hem dinini inkar etmişlerken, kanunen adliyeleri onlara o ciheti medarı mesuliyet yapmadığı halde, hem şimdi eski parti liderleri faraza o kumandanın üçte biri de olsalar, belki onun gibi birer kumandan idiler, benim o kumandana hadis ile vurduğum tokadın 20 mislini, şimdiki cerideler daha şiddetli olarak o liderlere, o eski kumandanlara vurmaktadırlar. Medarı mesuliye tutulmuyorlar, serbest oluyorlar. Halbuki 50 sene evvel bir hadisin taşını atmışım, 20 sene sonra bir kumandan başını karşı tutmuş, başı kırılmış, ölmüş gitmiş, alakası hükümetten ve dünyadan kesilmiş. Said Asa-i Musa adlı kitabında da Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan kızlara takmış. Bir zaman Eskişehir hapishanesinin penceresinde bir Cumhuriyet Bayramı'nda oturmuştum. Karşısındaki lise mektebinin büyük kızları onun avlusunda gülerek raks ediyorlardı. birden manevi bir sinema ile 50 sene sonraki vaziyetleri bana göründü. Ve gördüm ki o 50-60 kızlardan ve talebelerden 40-50'si kabirde toprak oluyorlar ve azap çekiyorlar. Ve 10 tanesi 70-80 yaşında çirkinleşmiş, gençliğinde iffetini muhafaza etmediğinden sevmek beklediği nazarlardan nefret görüyorlar. Kat'i müşahede ettim, onların o acınacak hallerine ağladım. Kürt Said'in ardındaki baban. Gülen'in sohbetlerinden derlendiği belirtilen ve M. Fethullah Gülen adı ile piyasaya sürülen Fasıldan Fasıla 3 adlı kitabın ön sözünün I bölümünde Gülen'den Allah'ın İslami gelişmeler için Kürt Said'den sonra istihdam ettiği bir baban olduğu vurgulanıyor ve Işık Ordusu'nun Gülen'in tavsiyeleri istikametinde yürüdüğü de şu sözlerle açıklanıyordu. Evet, Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin tavsiyeleri istikametinde aynı inanç ve aynı duygu ile aynı hedefe yürüyen bu gönüllüler topluluğu, bu ışık ordusu bugün toplumun ilgi odağı haline gelmiş bulunmaktadır. Evet, bu topluluk Hoca Efendi'nin yol göstericiliğiyle her türlü zorluklara göğüs gererek bir büyük hedefi gerçekleştirme peşindedir. Toplumun değişik alanlarında ev, yurt, pansiyon, okul, kurs, üniversite, radyo, TV, hastane, sigorta, finans grubu gibi müesseselerle hem yurt içi hem yurt dışından gerçekleştirilen faaliyetler bugün hem Türkiye'nin hem de bütün İslam ve insanlık aleminin ümit ışığıdır. Kürt Said, Sikke-i Tasdik-i Gaybi adlı kitabının 11. sayfasında ahir zamanda gelecek bir zatın 3 vazifesi olacağını, bu görevlerin Risale-i Nur'u bir program olarak neşir ve tatbik etmek, şeriatı icra ve tatbik etmek, hilafeti ihya etmek olarak açıklıyordu. Ümmetin beklediği ahir zamanda gelecek zatın 3 vazifesinden en mühimi ve en büyüğü ve en kıymettarı olan imanı tahkikiyi neşir ve ehli imanı delaletten kurtarmak cihetiyle o en ehemmiyetli vazifeyi aynen bir tamamiha Risale-i Nur'da görmüşler. İmam-ı Ali ve Gavs-ı Azam ve Osman-ı Halidi gibi zatlar bu 3 nokta içindir ki o gelecek zatın makamını Risale-i Nur'un şahs-ı manevisinde keşfen görmüşler gibi işaret etmişler. Bazen de o şahs-ı maneviyeyi bir hadimine vermişler. O hadime mültefitane bakmışlar. Bu hakikatten anlaşılıyor ki gelecek o mübarek zat Risale-i Nur'u bir program olarak neşir ve tatbik edecek. O zatın ikinci vazifesi şeriatı icra ve tatbik etmektir. Birinci vazife maddi kuvvetle değil, belki kuvvetli itikat ve ihlas ve sadakatle olduğu halde, bu ikinci vazife gayet büyük maddi bir kuvvet ve hakimiyet lazım ki, o ikinci vazife tatbik edilebilsin. O zatın üçüncü vazifesi hilafeti İslamiye'yi İslam'a bina ederek, İsevi ruhanileriyle ittifak edip dini İslam'a hizmet etmektir. Bu vazife pek büyük bir saltanat ve kuvvet ve milyonlarca fedakarlıklarla tatbik edilebilir. Kürt Said bu zatın adını vermiyor. Zira ona göre nurlar zedelenebilir, siyaset ehli korkuya kapılır, hocalar itiraz eder. Ama onun müceddit yani din yenileyicisi, yani Peygamber Efendimizin varisi ya da müceddidin öncüsü. Peki Fethullah Gülen kendisini nasıl tanımlıyordu? Peygamber varisi. İsevi liderlerle yani Papa ile görüşmesi altında yatan gerçekte üçüncü vazifenin gereği olmasın? Gülen'in ardından gittiği Said kendini ve yazdıklarını Kur'an'da işaret edilen biri sanan ve hatta bunu da açıkça iddia eden bir kişidir. Kendisinin Kur'an'da işaret edildiğini cifir hesaplarıyla ispat etmeye çalışmış, birçok yazısında da bu konuya değinmiştir. Örneğin bir yazısında bu işareti şöyle açıklar. Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa Allah'ın nurunun tamamlayıcısıdır anlamındaki cümlenin, yani ayetin sayı değeri 1316 ya da 1317'dir. Bu sayı da Avrupa Müstemlekeler Bakanı'nın Kur'an'ın ışığını söndürmeye çalışmasına karşılık, Risale-i Nur yazarının Kur'an ayetlerinde sözünü edildiğini açıkça gösterir. Said'in bu tür iddiaları pek çoktur. Dikkat edilecek olursa kendi yazısında kendini Risale-i Nur yazarı biçiminde anarak Kur'an'da kendisinden söz edildiğini belirtmektedir. Yine Tevbe suresinin 33. ve Saf suresinin 8. ayetinde geçen nur ifadesiyle ilgili olarak şunları söyler. Bu nur Risale-i Nur'un nurudur. Daha doğrusu Risale-i Nur'un kendisidir. Bu nuru ağızlarıyla söndürmek isteyenler de Said-i Nursiye ve kitabına karşı olanlardır. Görüleceği üzere Kürt Said açıkça Kur'an'da geçen nur bahsinin Risale-i Nur olduğunu iddia etmektedir. Hatta Hazreti Ali'nin de kasidelerinde kendisine seslenilmiş olduğunu öne sürerek, kasidelerdeki seslenişlerin hiçbir ilgisi olmamasına rağmen kendisi için söylendiğini iddia eder. Ey değeri yüce olan ismi azamı taşıyan kişi, dövüş korkma, savaş çekinme. Molla Said bu sözlerle kendisine seslenildiğini nereden mi biliyor? Bunu Said şöyle açıklıyor. Kaside-i Celcelutiye'de okumadığım birkaç sayfa vardı. Kitabı açarken o sayfaları atlıyor, okuduklarımı ilaveten iki sayfa daha okuyordum. Ne var ki kitabı her açışımda okumak istemediğim sayfalar arasında bulunduğu halde bu kasideyle başlayan sayfa açılıyordu kendiliğinden. Ama ben yine okumuyor atlıyordum. Bu durum 70 kez hatta belki 100 kez böyle oldu. Yani ey değeri yüce olan ismi azamı taşıyan kişi seslenişiyle karşılaştım. İşte o zaman hayret içinde hayret ettim. Bir aralık acaba bu sayfa neden açılıyor onu da okursam ne olur diye düşündüm. Baktım ki Kaside-i Celcelutiye'yi okumaktaki asıl amacı bu sayfa gösteriyormuş. Bunun üzerine daha önce o sayfayı okumamakla ne kadar hata ettiğimi anladım. Ondan sonra okumaya başladım. Bu sayfa yine kendiliğinden açıldı birçok kez ve ben durumu arkadaşlara anlattım. Onlar da hayret içinde kaldılar. Dedim ki bu durum Celcelutiye'nin bir kerametidir. Yani sayfa benimle ilgili olduğunu bir keramet olarak bildiği için kendiliğinden açılıyor ve ben seninle ilgiliyim demek istiyordu. Sayfanın kendiliğinden açılması beni yaz kaleme al demekti. Bir işaret içinde inanmayanlara inandırmak için yazdırmak istiyordu kendisini. Şükürdü bu benim davama da büyük bir delil durumundaydı. Tam zamanında imdadımıza yetişmişti. Davam için delilsiz kaldığım bir zamanda açılan sayfadaki hitaplarıyla elimden tutmuştu. Hazreti Ali, ey değeri yüce olan ismi azamı taşıyan kişi, dövüş korkma, savaş çekinme diye seslenmişti bana. Birinci mısra ile başlayan 3-4 satırda 3-4 tane kuvvetli delil ve belirti vardır ki, ey değeri yüce olan ismi azam taşıyan şeklindeki genel hitabıyla özellikle bana sesleniyor. Sikke-i Tasdik-i Gaybi adlı kitabına geçen bu övünmelerin dışında aynı iddia Lemalar adlı kitabındaki yazılarda da tekrarlanmıştır. Burada da Hazreti Ali'nin kasidelerinde gelecekten bazı olayları haber verdiğini ve özellikle kendisine seslenerek şöyle dediğini iddia eder. Ey Molla Said, ey Said-i Kürdi, ey Bedi'üzzaman! O zamana yetiştiğinde o zamanın belalarından kurtulman için sana ders verdiğim ismi azamla dua et. Biz peygamberin ailesi olarak sıkıntılı zamanlarda yardımcı çıkarıp imdada koşuyoruz. Gerçekte Hazreti Ali'nin böyle bir şey demediğini kendisi çok iyi biliyor. Fakat müritlerini kandırmak için sözleri böyle yorumlayarak Hazreti Ali'nin böyle demiş olacağını veya bunu kastettiğini yazıyor. Üstelik Hazreti Ali'nin peygamber ailesinden biri olarak sıkıntılı zamanlarda bir yardımcı çıkardıklarını ve bu yardımcının insanların imdadına koştuğunu söylüyormuş. Yani Molla Said'e göre Hazreti Ali ya Allah'ın adına konuşmakta ya da kendi gibi Mehdi'leri peygamber aileleri göndermektedir. Tabi Said bu yalanlarla da esas olarak kendisini ima etmekte, yani peygamber ailesinin bu sıkıntılı zamanda kendisini imdada gönderdiğini söylemek istemektedir. Kısacası Kürt Said ki kendi de Hazreti Ali'nin ağzından kendisine Said-i Kürdi diye seslenmekte olup bütün bu yazılarıyla bir peygamberlik veya mehdilik iddiasında bulunmaktadır. Zat-ı hallerini böyle gören Molla Said yazdıklarında bundan geri bırakmayıp risalelerin Kur'an'da işaret edilmiş olduğunu belirtir. Allah göklerin ve yerin nurudur anlamındaki bir cümleyle başlayan nur ayetindeki nur Risale-i Nur'dur. Bu ayete göre Risale-i Nur da onun yazarı da ateş dokunmadan yanan bir elektriğe benzer. Risale-i Nur neden bir elektriğe benzer? Çünkü o ne doğunun bilginlerinden ne de batının felsefe ve fenlerinden gelmiştir. o doğunun da batının da üstünde bulunan Kur'an-ı Kerim'in geldiği yüce arş mertebesinden alınmıştır. Bu yazılar gerçekte Kürt Said'in kendinin yazdığı ve adını kendisinin verdiği Nur Risaleleridir. Yalnız ona göre bu risaleler Kur'an'da müjdelenmiştir. Hatta bu risaleler Said'e göre aslında kendi yazdıkları değil, Kur'an ve diğer kutsal kitaplarda olduğu gibi Allah'tan gelen kutsal bir kitaptır. Nitekim risalelerin Kur'an'ın geldiği arş mertebesinden alındığını açıkça söylemektedir. Bu tür bir iddia kuşkusuz peygamberlik iddiası olup buna göre risaleler de kutsal kitap olmaktadır. Said bu densizliği o dereceye kadar vardırmıştır ki, mesela Hicr suresinin 87. ayetinde Risale-i Nur'a işaret edildiğini iddia ederek bu ayetin aslında gerçek anlamının şu şekilde olduğunu yazmıştır. Ey Said-i Nursi, sana Kur'an'ın ünlü yedi temelini parlak bir şekilde ispatlayan ve Fatiha'nın nuruna mazhar bir aynası olan Risale-i Nur'u verdik. İşte Türk ulusuna benimsetilmeye çalışılan Molla Said'in aklının dibindekiler ve yazıları bunlardır. Bu durum aslında bir ruh hastalığının göstergesi olup, dolayısıyla risaleler denilen saçmalıklar da bu kriz anlarını ifade eden sayıklamalardan başka bir şey değildir. Said kendisini peygamberliğe öylesine kaptırmıştır ki, ona göre risalelerin dairesi içine girenler tehlikede olan imanlarını kurtardıkları gibi, kabre ve cennete de bu imanla gireceklerdir. Bu risaleler Said'e göre Allah'ın kitabının ayetleridirler. Bizzat kendi ifadesiyle Kur'an'daki ayetlerden sızmış, süzülmüş şeylerdir. İşte onun için de risaleleri kendince haklı olarak övmektedir. 1922 yılında Mustafa Kemal Atatürk Konya'ya yaptığı ziyarette bir medreseye gittiğinde, orada bulunan bir molla medreselerin sayısının arttırılmasını ve medrese öğrencilerinin askere alınmamasını rica eder. Bunun üzerine kendini tutamayan Atatürk özellikle bu askere alma düşüncesine karşı olan mollaya kesin bir ifadeyle şöyle cevap verir. Ne o, yoksa sizin için medrese Yunanları mağlup etmekten, halkı zulümden kurtarmaktan daha mı değerlidir? Millet kan içinde yüzerken halkın en iyi çocukları cephelerde dövüşür, yurt için canlarını feda ederken siz burada genç sapasağlam delikanlıları besiye çekmişsiniz. Bu asalakların askere alınmaları için hemen yarın emir vereceğim. Atatürk'ün bu cevabı karşısında yüzleri kızaran mollalar ona hiçbir şey söyleyemezler. Zaten Atatürk de onlara bir şey deme fırsatı bırakmadan burada yapacak işimiz kalmadı diyerek ayrılır. Medreseden ayrıldıktan sonra yanındaki Sovyet Rusya elçisi Aralov'a otomobilde şu açıklamayı yapar. Savaş sona erince onlarla daha ciddi konuşacağım. Her şeyden önce onları mali dayanaklarından, vakıflardan yoksun edeceğim. Yurt topraklarının büyük bir parçası, neredeyse üçte ikisi, belki de daha çoğu vakıftır. Bu topraklar mollaların yaşama kaynaklarıdır. Bunların çoğu köylülerin elinden alınmış topraklardır. Buna son vereceğiz. Bir de utanmadan hükümetten yardım istiyorlar. Atatürk Aralov'a medreseler hakkında bilgiler vererek Anadolu topraklarında halen delikanlıları askerden kaçıran 17 bin medrese bulunduğunu söyler. Atatürk bu ülkeyi mollaların dualarının değil, Türk askerinin dökülen kanının kurtardığını başka vesileler ile başka yerlerde de dile getirir. Buna karşılık bu dinci molla takımı ise ülkenin dört bir tarafı işgal altındayken askeri gücün oluşmasını engellemeye çalışmaktadır ki bu zihniyet ne yazık ki hiçbir zaman değişmemiştir. Nitekim Kürt Said de Konya'da Atatürk'e ricada bulunan molladan farklı düşünmüyor. Gençleri askerden kurtarma konusunda Nur Risalelerinin bir parçasını teşkil eden Lemalar Risalesini şöyle diyordu. Risale-i Nur öyle bir değerli bir kitaptır ki, Kur'an'ın onda yansıyan nurlarına hizmet etmek, askerlikten ve kutsal savaştan bile üstündür. Benim elimde fırsat ve param olsa Risale-i Nur hizmetinde olan değerli kardeşlerimi askerlikten kurtarmak için 1000 lira karşılığında bile olsa bedeli öder ve kurtarırım onları. Yani Kürt Said'e göre risaleler askerlikten ve hatta kutsal savaştan bile üstündür. Önemli olan Risale-i Nur'a hizmet etmektir. Çünkü Said'e göre kuşlar bile Risale-i Nur'la ilgilenip, risalelerin başarılarından dolayı onu tebrik edip alkışlamaktadırlar. Risale-i Nur'a çekirgeler kuşlar bile ihtiyaç duyarlar. Risaleler okunurken bu çekirgeler ve kuşlar gelip onu dinlerler. Çünkü Said'e göre risalelerde yazılı olanlar Kur'an'ın malıdır, Allah'tandır. Hazreti Muhammed nasıl Kur'an'ın bir tercümanı ise, kendisi de Risale-i Nur'un, yani Kur'an'ın geldiği yüce arş mertebesine alınmış bu yazıların bir tercümanıdır. Tabii bu mantığın doğal sonucu olarak ve yazılarında sürekli olarak Risale-i Nur'a hizmet edenleri onun cennete götüreceği belirtilir. Said'in risaleleri hakkında söyledikleri bir kitap oluşturur. Bu zırvalardan birkaç örnek. Şeriate ruha nüfus etmenin en kısa, en hatasız, en zevkli yolu Risale-i Nur'a bağlanmaktır. Risale-i Nur'u okumak, ona hizmet etmek bir ibadettir. Ona hizmet 3 aylarda yapılan zikirlere bile tercih edilmelidir.